Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Alkan Adakaner.
Yine Taha yok, yine Alkan'la beraberiz bir ikisi bir de daha. Alkan, nasıl bir duygu?
Güzel bir duygu tabii.
Evet, Almanya'da değilim ama ikisi bir değilim diyorsun,
evet,
değil mi?
Evet, Almanya'da olmak da güzel olabilirdi aynı zamanda. Ama burada olduğum için de mutluyum tabii ki.
Evet, Taha Gamescom'da biliyorsunuz selfiler merfiler atıyor Twitter hesabında. Belki görüyorsunuzdur takip ediyorsanız. Eğer ama takip etmiyorsanız da tabii ki etmenize de gerek yok, değil mi? Takip edin. Şaka bir yana, onlar Almanya'dılar, Gamescom'a katıldılar ve oradan haberleri iletiyorlar. Şu ana kadar sadece bir video yayınlamış olsalar da, değil mi, güncellemeleri takip ediyorlar yerinden.
Sık sık geliyor, evet. Yani geliyor derken videolar ulaştıkça onlar da atıyorlar yani.
Evet, zaten Gamescom o kadar değişik bir şey ki teknoloji fuarlarında teknoloji editörlerinin her zaman teknolojik cihazları herkesten önce deneme fırsatı oluyor. Bir editör olarak gittiğinizde size ön sıraya alıyorlar ama oyun fuarları öyle değil. Oyun fuarlarında siz de normal bir oyuncu gibisiniz ve yüzlerce kişinin arkasında sıraya girmeniz falan gerekiyor.
Hatta aslında bazı şeyler var, özel gösterimler var ama bunları yayınlayamıyorsunuz tabii ki.
Evet, o da öyle garip bir
çekim
durum.
Çekim yapılmasına izin vermiyorlar.
Ancak dışarıdan yorum yapabiliyorsunuz. Zor. Yani oyun sektörünün fuarları zor gerçekten.
Evet,
hem
biraz
de orada hani editör olmak zor, hem de içerik çıkartmak. Ama bakalım, çalışıyorlar. Geldiklerinde eminim bomba gibi haberlerle gelecekler. Bir DNL değerlendirme videosu çekersiniz herhalde, güzel bir
tabii
şey.
Ki kesinlikle çekeceğiz.
Evet, teknoloji dünyasındaki gelişmelerle devam edelim isterseniz. Bu sefer bayağı bir haberimiz var. Mesela Haswell E tabanlı Intel işlemcilerin ve X99 anakartlarının lansman tarihi belli oldu. Lanse edildikleri tarih büyük ihtimalle satışa çıkacakları tarih olacak. Çünkü zaten işlemcinin üretime başladığını biliyoruz. İlk aşamada Core i7-5960X, Core i7-5930K, Core i7-5820K işlemcileri görecekmişiz. Ve 29 Ağustos 2014'te satışa hazır olacaklarmış. Haswell E hem enerji verimliliği konusunda hem de performans konusunda iyileştirmeler içerecek çekirdek bazında. Aynı zamanda soğutucuların değiştiğini göreceğiz. 6 çekirdekli, 8 çekirdekli işlemcilerle tanışacağız. Ben heyecanla bekliyorum. Video işlerken bize oldukça büyük katkı sağlayacaktan eminim bunların.
Evet, oyun kağıdında çok artık işlemcilerin önemi yok o kadar da. Ama
evet, yavaş yavaş düşüyor.
Evet, fakat video kısmında gerçekten de çok yararlı oluyorlar.
Evet, hepimizin işine yarıyor gerçekten. Özellikle bir saatlik mesela ikisi bir gibi video işlemeye çalıştığınızda bazen 2-3 saat gibi süreler görebiliyorsunuz makinenin gücüne göre. Hiçbir zaman benim makinem böyle süreler gözükmüyor her zaman ama.
Bizde gözüküyor.
Evet, bu tip çekirdeklerin çıkması mesela şöyle oluyor. 8 çekirdekli bir Haswell E işlemci çıkıyor. Doğal olarak benim makinemde hemen yer buluyor. Benim makinemdeki eski güçlü işlemciydi.
Bana verin.
Diğer arkadaşlar kullanarak bilgisayarlarını hızlandırıyor. Ofiste böyle bir hiyerarşi mevcut. Donanım değişim hiyerarşisi.
Yine de minnettarız ona.
Evet. Hızlanıyoruz. Yavaş yavaş hızlanıyoruz. Her bir mimaride ofis bir çağ atlıyor. Tabii ki Haswell E'de önemli konulardan bir tanesi DDR4 bellekler. Corsair'ın da DDR4 belleğinin böyle bir resmi yayınlanmış. 2800 MHz ışıtmalı olarak çalışacakmış ama DDR4 belleklerin şöyle bir özelliği var. Lisanslanmış, tam olarak onaylanmış hızlarına baktığımızda bu bellekler 3200 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz gibi standart çalışma saat hızlarına sahip olabilecekler. Çok böyle hız ışıtmacıların ağzı sulanmıştır eminim ve 1.2 voltta çalışıyorlar ve bu voltajı düşündüğümüzde hem hızlı hem de az enerji yakan cihazlara kavuşacağız. Yavaş yavaş teknoloji bu güç olayına tamamen eğilmeye başlamış durumda. Özellikle mobil cihazın artmasıyla beraber hep uzun giden pil süreleri istiyorlar ve ne oluyor? Hızlanmış bir cihaz alıyorsa ama daha az enerji tüketiyor.
Ama yine DDR4 belleklerin sanırım piyasada standart hale gelmesi yine uzun zaman alacak.
2015'in sonunu bulur. Ben öyle tahmin ediyorum. 2015'in başında zengin insanlar satın alabilecekken biz editör olarak büyük ihtimalle test etme şansı bulacağız bedava ama ben alınabilir seviyeye gelmesi 2015'in sonu, belki de 2016'nın başları diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle uçuk fiyatlardan gidecekler. Zaten yeni nesil anakartlar, yeni nesil işlemcilerle beraber kullanmak isteyen hız tutkunlarına hitap edecek. Bu tip işlemciler.
Evet, kesinlikle. Zaten oyun dünyasında da çok etkisi olmayacak bir süre en azından. Çünkü yeni nesil konsollarla eşdeğer gidiyor genellikle oyunlar. O yüzden bizim için daha buna var.
Evet, DirectX 12 haberlerimiz de var mesela. Orada da güzel gelişmeler var.
Evet, Xbox tarafında da bazı şeyler var bizde. DirectX 12 ile ilgili haberlerimiz var. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi Gamescom fuarı başladı. Oyun dünyasında büyük bir heyecan var. Gamescom fuarı en az E3 fuarı kadar büyük bir fuar. Avrupa'da yani yapılmaya başladığından beri. Bildiğiniz gibi Köln kentinde yapılıyor.
Hatta E3 için düşüşte, Gamescom için çıkışta falan diyorlardı bir ara.
Evet evet, kesinlikle. Çünkü işte Amerika'da belli bir kitle var ve bu kitle aslında benzer oyun zevklerine sahip ama Avrupa'da farklı ülkelerden farklı insanlar görmeye geldiği için her biri de birbirinden farklı kültür ve oyun kültürüne sahip. O yüzden bu fuara ilgi daha fazla. Tabii bizim için de iyi oluyor.
Yakın en azından.
Her zaman gidemeyebiliyoruz ama.
E3'e gitmek çok masraflı. Yani çok iki masraflı. Kişinin masrafı yaklaşık olarak 20 bin liraya falan yaklaşıyor bilet fiyatlarıyla beraber. Orada kalacaklar, yiyecek içecek tabii bu adamlar. Bir de gezeceğiz derlerse şirketin o verdiği paradan indiragan diye. Değil mi? O zaman da adam masraflar artık. Ama Avrupa dediğiniz yere 5000 lira iki kişi gidip geliyor temiz.
Ve şey diyorlar mesela tur şirketleri bu fuara gerçekten Türkiye'den de yoğun talep varmış yani. Oyuncular gidiyorlarmış.
Gidiyorlar tabii ki. Yani bizim oyuncularımız gerçekten çok iddialılar bu konuda. Koleksiyon açısından da çok iyi koleksiyonerlere sahibiz. Evet. Konsol ve oyun koleksiyonu yapanlar. Hem de bu tip fuarları yakından takip ediyorlar. Her şeyi geçtim. Teknoloji fuarına Amerika'ya katılan teknoloji severler var ya. Editör falan değil. Evet. Gezmeye gidiyor. Bir de öyle insanlar da var.
Bu
tabii.
Çok güzel yani. İmrendim evet.
Gerçekten de. Öyle.
Şimdi ilk olarak Xbox kanadına bakacağız. Microsoft çok önemli bazı duyurular yaptı. Bunlardan ilki Rise of Tomb Raider'ın yani Tomb Raider serisinin yeni oyununun Xbox konsollarına özel olarak çıkacak olması. Xbox One ve Xbox 360'a geliyor. Tabii böyle bir duyuru yaptılar ama 2015'in sonunda Xbox konsollarına özel çıkacak dediler. Daha sonra ise diğer konsollara ve PC'ye
zaman,
gelecek.
Evet, zaman özel diye geçiyor.
Evet, muhtemelen bir yıllık bir anlaşma yaptılar ve bu bir yıl sonunda da diğer platformlara da gelecek. Yine de böylesine büyük bir ismin Xbox konsollarına bir yıl önce gelmesi bence çok önemli bir şey. Fakat uzun vadede bu yine de oyuncuları çok memnun etmeyecektir Xbox kullanıcılarını. Çünkü bir konsola her zaman özel oyun var, bir de belli bir süre için.
Ya aslında ben Xbox One için Allah için şöyle bir durum var. Yani genel olarak ben konsolun aslında şu anki sadece Dead Rising 3 bile, Titanfall bile PlayStation 4'e göre daha alma nedeni olduğunu düşünüyorum konsolun hala kendine öz oyunları. Quantum Break tanıtıldı ve Quantum Break'in videosunu izledim. Evet. İyi ki dedim bir tane almışım evimde duruyor yani.
10 numara aksiyon filmi gibi.
Çıktığında
böyle.
Oynayacağım. Xbox One garip bir konsol oldu. Aslında bakmayın eleştiriyoruz konsolu ama konsol oyun gücü olarak düşük bir konsol olmasına rağmen konsola özel oyunlara baktığımızda, konsola aldığınız oynayabileceğiniz oyunlara baktığımızda şu an için PlayStation 4'ten daha iyi.
Şu an için evet kesinlikle öyle. Yani Sony biraz daha ileriye yönelik yatırıyor.
Mesela Uncharted falan geldiğinde belki olay değişir ama mesela Metal Gear Solid'de şimdi Phantom Pain'i Full HD oynamak isterim yani. Kesinlikle, oyun evet. Full HD'yi hak ediyor gerçekten. Ama şu an için Xbox One gerçekten bir oyuncuya daha fazla hitap ediyor.
Evet şu an için öyle. Ben de katılıyorum buna. Ama işte geleceği düşündüğümüzde oyuncu arayacak ki zaten ben bunu PC'de veya işte şeyde oynayacağım.
Zaten yüzden Dead Rising PC duyuruldu. Bir de biliyorsun onların
Rise da geliyor.
Rise da geliyor. Rise mesela Xbox One'ın çıkış oyunuydu. O da PC'ye geliyor ve PC'ye gelirken de şöyle tanıtım yapmışlar. 4K'da oynayın. 720p'de değil 4K'da oynayın PC'ye gelirken. PC konsol arasındaki güç farkı da aslında çok net gözüküyor.
Evet.
Yani Rise Xbox One'dan PC'ye gelirken 720p'den 4K'ya bir geçiş yapıyor. Artık öyle lanse ediliyor.
Tabii bunun için de bir 1500 doları gözden çıkarmanız gerekebilir 4K'da. O da var hani.
Evet ama oyun severleri görüyorsun. Fuar fuar geziyorlar. Eğer oyun tutkusuysa adamın para harcıyorlar.
Tabii kesinlikle
ki
para harcıyorlar.
PC tarafında şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyun donanımları, bu pahalı donanımlar, üst seviye donanımların pazarı büyümeye devam ediyor. Ve hızlı bir şekilde büyüyorlar. Zaten dikkat et. Bu oyunculara profesyonel oyuncuyuz diye geçen insanlara sponsor olan firmalar hızla çoğalıyorlar. Gitgide orada harcanan para da çoğalıyor.
Milyon dolarlar harcıyorlar
evet.
Zaten.
Yani. Orada gerçekten iyi bir pazar var. İnsanlar para harcıyorlar.
Zaten demek ki üst seviye kartlara ilgi var ki sürekli yenileri çıkıyor.
Evet durmadan doğru söylüyorsun.
Ve şimdi dediğin gibi senin de bahsettiğin Quantum Break'e geçelim. Gerçekten video çok etkileyiciydi.
Müthiş bir video olmuş. İnanılmaz gerçekten.
Evet, yani hani bir de aksiyon filmi severleri falan böyle hani oyuncuları olsun. Hatta film severleri bile etkileyecektir. Oyundaki ana karakterimiz adı Jack. Jack zamanı yavaşlatabiliyor. Zamanı yavaşlatmasının yanı sıra çok hızlı hareket edip mesela diyelim adamlar size bakıyor. Birdenbire zamanı dondurup başka bir yerden çıkıyorsunuz. Onlar ne olduğunu anlamıyor bile. Hani bu tarz özellikler çok iyi. Alan Wake'de belki biraz korku oyun olduğu için herkese hitap etmiyordu. Fakat Quantum Break eminim ben çok sayıda oyuncuya hitap edecek. Bakalım bu Xbox One özel olarak kalacak mı? Çünkü Alan Wake daha sonradan çıkmıştı bildiğin gibi.
Bence yine PC'ye çıkacak. Şimdi Xbox şöyle bir olayı var. Microsoft bir PC şirketi aslında ve aslında oyuncuların PC'de kalmasını istiyor. PC satışlarının artması için. Daha fazla yazılım satıyor. Ve sonuç olarak baktığında işte Xbox'ın fiyatını 299-399 yaptım adamlar eleştiriliyor hani fiyat olarak. PC tarafında zaten 150-200 dolardan lisans satıyor. Sadece yazılım satıyor yani. Hiçbir şey
evet, konsol,
ulaşmıyor.
Evet, konsol, hiçbir şey yok.
Karlı bir iş onun için. Karlı bir iş modeli. Ne yapacaklar? PC'ye bence girecek bunlar. Yani birçok oyunu gördük biz zamanında. Ha, belki bu oyun gelmez. Ama bunun ikincisi gelir ya da Boeing gelir ikincisi gelmez. O tip şeyler yapıyorlar PC oyuncularını evet. Memnun edebilmek adına.
Mesela Titanfall'un işte diğer platformlara geleceği söyleniyor ikincisinde falan. Hani olabilir ben de öyle düşünüyorum gerçekten de.
Ama Boeing'de şey çok ilgimi çekti. Yani adam zamanı hem genel olarak durdurabiliyor, herkes için durdurabiliyor. Hem de mesela sadece kişisel olarak bir adamı durduruyor zamanda.
Evet,
ateş
evet.
Ediyor, sonra öldüğünü görüyorsun. Bir de zamanda donmamak için özel giysiler giymiş adamlar var. Sonda geliyorlar videonun. Hı-hı. Oradaki savaş sahnesi herhangi bir, yani bilim kurgu filminde öyle bir sahne tasarlanmamış, hayal edilmemiştir daha. İnanılmaz bir savaş sahnesiydi.
Yapılsaydı gerçekten filmlerde bile çok ilgi çekerdi. Ben evet. Öyle düşünüyorum. Ve şöyle bir şey de var. Mesela hani Quantum Break mesela grafik olarak inanılmaz etkileyici falan değil.
Ama evet, oradaki, değil gerçekten.
Evet, oradaki fizikler olsun işte dediğim gibi zamanı yavaşlatma olayları
çok güzel
etkileyici.
Fikirler var. Yani fikir olarak çok güzel bir oyun. PlayStation 4'e gelse daha iyi olur falan deyip buradan fanatik dedi kızayım. Ama şaka maka dediğin gibi yani konsolun tamam grafiksel gücü iyi değil. Oyunları 720p'de oynuyorsunuz. Bu acı verici bir şey yeni nesil bir konsolda. Ben de sahibi olarak söylüyorum. Ama Dead Rising oynarken aldığım keyif henüz herhangi bir PlayStation 4 oyunundan almadım.
Zaten şu ana kadar baktığımızda mesela konsol satışlarına en çok satan konsollar en iyi grafiğe sahip olanlar değil. En çok ve en eğlenceli oyunlara sahip olanlar. Bakınız PlayStation 2 döneminde GameCube ve Xbox'tan fazla satmıştı. PlayStation 1 Dreamcast'ten çok sattı ki Dreamcast en az 4-5 kat daha güçlü bir cihazdı. O yüzden oyuncular her zaman eğlenceye ve oyun çeşitliliğine daha fazla önem veriyor.
Evet, bir yerden sonra açılabilir. Xbox One güncellemesiyle de MKV desteği geliyormuş.
Evet evet, onları da ileride kısa kısalara değineceğim
evet,
ama bayağı bir.
Onu konuşacağız ileride, bana birazcık garip geldi o. Çünkü MKV biliyorsun resmi bir format değildir ve genelde torrentlerde indirilen filmlerde kullanılan formatlar. Açık konuşalım. Böyle diziyi falan kaçak indirdiğinde MKV formatla indirirsin.
Zaten okuyucularımızdan biri bir yorum yapmıştı, torrent desteği de gelse.
Yani aynen, ona gidiyor yani Microsoft yavaş yavaş. Konsol satmadıkça onlar şeyi genişletiyorlar.
Açılsınlar dedik de bunlar da aldı başını gidiyorlar.
Aynen, merak ederim nerede ne olacak. İstersen ben de birkaç tane burada teknoloji haberini atlayayım, sonra oyun haberleri devam ederiz. Senin çok haberin var.
Çünkü evet, Gamescom'dan dolayı.
Evet, olmadı 3-3 yaparız bundan sonrasını, ancak toparlarız yani.
Evet öyle görünüyor.
Bir diğer haberimiz de AMD tarafında. Biliyorsunuz GTX 280 her ne kadar R9 ailesinde gözüküyor olsa da grafik Cortex mimarisinin yeni versiyonuna sahip olmadığı için de Mantle teknolojisini tam olarak desteklemiyordu. TrueAudio teknolojisine sahip değildi. Eski Tahiti GPU'ların kullanıldığı bir platformdu. Yani İşte bir önceki ekran kartlarının yeniden isimlendirilmiş hali diyebiliriz buna. 7990 ve 7970'in benzeri. Ama yenilenmiş versiyonu geliyor ve yenilenmiş versiyonda bu sefer GTX 285 ismi kullanılacak. Aynı GTX 280 kullanım kafa karışıklığı yapılmayacak. Mantle desteği geliyor. Mantle 2.0 desteği gelecek. Daha doğrusu Graphic Cortex 2.0 desteğiyle Mantle'a tam destek gelecek. TrueAudio desteğini göreceğiz. Aynı zamanda bu kartın şöyle bir güzelliği var. GTX 270 ayarında güç tüketirken GTX 280'den daha fazla performans sunma potansiyeline sahipmiş. Burada Nvidia'nın Maxwell mimarisine atıfta bulunuyorlar. Maxwell mimarisiyle Nvidia enerji verimliliği konusunda inanılmaz yol kat etmişti. Şimdi AMD'nin de biraz toparlama yarışında olduğu söyleniyor. GPU'nun özelliklerine bakalım isterseniz. Tonga ismini taşıyacakmış GPU. Ve 256 bit veri yoluna sahip 2 GB bellekli standart bir versiyon olacakmış. Daha sonrasında daha fazla belleğe sahip diğer versiyonlarını görebiliriz tabii ki. 918 MHz standart GPU hızı varmış. 5500 MHz'de bellek hızı belirlenmiş bu tarafta. GTX 280 alayım mı almayayım mı diye karar aşamasında olan arkadaşlarımızı da bekleyin diyoruz. Çünkü GTX 285 büyük ihtimalle aynı fiyatta orada fark yaratan kartlardan bir tanesi olacak. Eğer bir tarafında bir diğer güzel haber de, şimdi Nvidia tarafında G-Sync isminde bir tane teknoloji duyurulmuştu. Ne yapıyordu bu teknoloji? Ekran kartı ile monitör tazeleme oranları konusunda sürekli konuşarak hem bu tearing dediğimiz kırılmaları engelliyorlardı, hem de frame kayıplarının önüne geçerek tazeleme ile ekran kartının gösterdiği frame'lere eşleyerek çok daha akıcı, çok daha güzel bir oyun deneyimi sunuyorlardı. Görüntüleme deneyimi sunuyorlardı. Çünkü yeni nesil monitörlerle ekran kartları arasındaki uyumsuzluklardan dolayı ekran kartları çok fazla frame çiziyorlar ama bazen bu frame'ler ekranda gözükmüyor.
Çünkü monitörler yeterli kalmıyor.
Yeterli kalmıyor ya da tam olarak o tam tazeleme oranına o frame denk gelmiyor. Sen aslında 120 kare saniye görecekken senin gözünün gördüğü 190 falan monitör o kadarını çizebiliyor. Hı hı. G-Sync bunları engellemek için Nvidia tarafından geliştirilmiş bir teknolojiydi ama kötü tarafı neydi? Monitör üreticisinin G-Sync'e direkt destek vermesi gerekiyor. Özel bir modül kullanması gerekiyordu ve bu modül Nvidia'ya özel oluyor tabii ki. Şimdi AMD FreeSync ismindeki teknolojiyle beraber bu işi açık platforma getiriyor. DisplayPort'un 1.2a versiyonunu kullanan tüm monitörlerde AMD cihazlar FreeSync teknolojisini destekleyen monitörlerle konuşabilecekler ve biz de bu daha akıcı oyun deneyimini yaşayabileceğiz. Her zaman bence bu tip şeyler oyunculara daha fazla yararı olan teknolojiler oluyor. 2015'in başında FreeSync destekli monitörleri görmeye başlayacakmışız. Eğer AMD ekran kartı sahibiyseniz ve yeni nesil monitör almak istiyorsanız bekleyin derim. FreeSync monitörlerin ben çok yüksek fiyattan satılacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Bu tarafta önemli bir haber bu.
Zaten AMD hani fiyat konusunda hep uygun şeyler
evet,
şey yapıyor.
Uygun
monitör üreticileri de ona göre bir şeyler yapacaklardır. Hani
İnşallah bekliyoruz. FreeSync'in zaten buradaki amacı işte o yonganın maliyetinden falan kurtulup kullanıcılara uygun maliyetli güzel bir monitör sunabilmek. Hı. Nvidia'nın monitörleri de G-Sync aslında çok fazla maliyet getirmez diyordu Nvidia ama çıkan monitörlerin hepsi en pahalı monitörler oldular çıkar çıkmaz. Fiyat olarak uçuklar gerçekten.
Yani, şu anda yani ekran kartına para ver, monitörlere para ver derken bayağı bir...
Evet iyi bir şey istiyorsan o tarafta bir de Nvidia'nın desteklediği işte monitöre para veriyorsun. Kötü bir durum yani ileride AMD ekran kartına geçiyorsun diyelim hop o monitör...
Zaten ben diyorum AMD'nin en büyük eksikliği işte bu driverları çok geç güncellemesi.
Sürücü konusunda geçen, sıkıntıları
evet.
var evet.
Yani o sürücüleri zaten düzeltirse Nvidia'yı da zaten fiyat konusunda çok daha ötesinde Nvidia'nın.
Ya o kadar komik ki ben GTX 570 kullanıyordum evde. İşte Grand Theft Auto 4'te PC versiyonu birçok modifikasyon yapmıştım. GTX 570 işte 30-50 kare arasında çok rahat gösterebiliyor. Çok akıcı bir oyun deneyimi sunuyordu çok güzel grafiklerde. Ciddi şeye geçtim, 290'a geçtim Ray 9, 290X'e. Oyun yavaş çalışıyor. Uyumsuz yani, bu kadar kötü. Bir de benim HDMI'de ben özel bir switch kullanıyorum. AMD tanımadı mesela switch'i. Monitörde HDMI'den öyle leş bir görüntü alıyorum ki aklım durdu yani. GTX 570'e geri dönesim geldi. GTX 570 sürücü uyumluluğu, oyun uyumluluğu konusunda kimi zaman bu daha pahalı AMD tarafındaki cihazdan daha iyi olabiliyor. Böyle de bir saçmalık var gerçekten.
O yüzden umarım AMD fiyat konusundaki şeylerin de duyarlılığını diğer konulara da gösterir. Evet. O zaman da gerçekten vazgeçilmez olabilir
İnşallah,
bazı oyuncular
için. İnşallah bekliyoruz.
Buradan hemen Microsoft'un çözünürlük yorumlarına geçelim arkadaşlar. Phil Spencer, Xbox markasının patronu şöyle bir açıklama yaptı. 1080p o aklınızdaki efsane mükemmel çözünürlük değil.
Hani bu olayı 720p'den daha iyi değil falan.
Neyse ki öyle bir şey demedi. Hani bu konuyu çok abartmayın diyor. Ve zaten şey diyor, hani bu çözünürlük sorunlarını DirectX12'nin hani Xbox One'ı desteklemesiyle birlikte aşacağız diyor. Zaten partnerlerimizle, ortaklarımızla çok yakından çalışıyoruz. Destiny'nin hani PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerine bakın hani aynı değerleri veriyoruz diyor çözünürlük ve frame konusunda. O yüzden hani %50 DirectX12 ile birlikte %50 bir performans artışı sağlayacağız zaten diyor. Fakat bir yandan da aklıma şey geldi. İşte Witcher'ın yapımcıları şey demişler.
Hani, evet, işe yaramıyor demişler.
Yani işe yaramıyor demişlerdi.
Şimdi DirectX 12 için şöyle diyor Microsoft. Diyor ki konsol verimliliğini PC'ye getiriyoruz diyor.
Evet.
Şimdi konsol verimli demek ki. Konsol verimliliğini PC'ye getiriyoruz diye bir terim kullanıyorsan eğer. Demek ki konsol verimli çalışıyor. Zaten sen Xbox 360'dan bir deneyim sahibisin. Kalkıp da verimsiz bir teknolojiyi Xbox One'da kullanmazsın diye düşünüyorum ki oyun yapımcıları da zaten söylediler yani mal ortada dediler yapacak bir şeyimiz yok ama bakalım göreceğiz yani.
Tabii şöyle bir şey var gerçekten DirectX 12 FPS değerlerini arttırıyor. Mesela Intel'in bir şeyi var testi var ve bu testi Microsoft'un Surface Pro 3 tableti üzerinde gösterdi.
Evet. HD 4400 mesela GPU'su üstünde yapıldı bu test.
Evet ve onda da mesela FPS değerlerinin neredeyse işte... İki katına çıktığını falan görüyoruz yani.
%50 aslında orada şöyle bir verimlilik söz konusu. DirectX 12'yi PC'de kullanmaya başladığınızda mesela şöyle diyelim 30 FPS'ye sabitlediğiniz oyunu makineniz %50 daha az enerji tüketerek 30 FPS gösterebiliyor.
Evet.
Ama enerji verimliliği istemiyorum ben yüksek FPS görmek istiyorum dediniz. Aynı enerji seviyesine getirdiniz. Bu sefer %50 daha fazla frame gösterebiliyor.
Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi 30 FPS ile 20 FPS arasında önemli bir fark var.
Evet var.
Şimdi o yüzden hani bu DirectX 12'nin gelmesiyle birlikte hani bu FPS değerlerinin %50 artış göstermesi de çok önemli bir şey.
Evet ama burada şimdi şunun altını çizelim arkadaşlar. Xbox One'a DirectX 12 geldiğinde Xbox One daha iyi olabilir. Xbox One kendisi için daha iyi olabilir.
Evet.
Ama PlayStation 4'ten daha iyi olamaz. Neden olamaz? Bunun tekrar tekrar altını çiziyoruz. Donanımsal açıdan fark var. Yani siz yazılımla donanımı daha verimli kullanırsanız o cihazı daha iyi yaparsınız.
Evet.
Ama o cihazın zaten verimli çalışan ve daha iyi donanımsal özelliklere sahip bir cihazdan daha iyi olmasını beklememek lazım. Kaldı ki Mental da aynı verimliliği sunuyor biliyorsun. Ki PlayStation 4 kafadan Mental destekli zaten.
Tabii şöyle yani çok düşük seviyedeki bir otomobile Ferrari motoru taksanız bile olmaz yani.
Olmuyor yani bir yerden sonra. Kaldı ki bu aynı şey değil. Yani bu neye benziyor biliyor musun aslında tam olarak tanımlamasını yapalım. İki araba var. Birisinin motoru daha büyük. Birisininki daha küçük. Küçük motorda bir de kötü bir sürücü var. Aynı üstüne üstlük.
Evet.
Ne oluyor zamanlamaları daha kötü oluyor. Ama ikisinin de iyi bir sürücü oturduğunda doğal olarak büyük motorlu araba yine önden gitmeye devam ediyor ama bu sefer küçük motorlu da küçük motoruna göre daha iyi bir sürüş deneyimi sunup daha iyi zamanlamalar yapıyor. Yani büyük motorlu yine geçmiyor öyle bir.
Evet öyle bir şey var.
Öyle bir şey var.
Şimdi yine Microsoft'tan devam ediyorum ben. Burada yine Phil Spencer diyor ki geliştiricilerin diyor Kinect'i kullanmaya devam etmesini umuyoruz diyor. Biliyorsunuz aslında Kinect Xbox 360 dönemindeki patlamayı yapamadı Xbox One'da.
Zaten aslında, yanında geliyor.
Evet yani Şöyle ki eskiden mesela ilkti ve oyuncular heyecanlandı. Evet. Aa nasıl kullanacağız?
Sonra baktılar ki bu işimize yaramıyor. Küçük oyun adamdı bir alt yapamıyorum dediler.
Kesinlikle.
Bıraktılar.
Yani Star Wars'un işte dans oyunuymuş. Yok, o tarz şeylerle gerçekten oyuncular bir yere kadar eğleniyor. Ondan sonra zaten sıkılıyorlar. Microsoft bu konuda zaten herhalde bazı şeylerden vazgeçmeye başladı. Mesela onu ileride yine bahsedeceğim. Rare diye bir firması var Microsoft'un. Nintendo 300 milyon dolar verdi bu firmanın kendisine katılması için. %51 hissesi Nintendo'daydı çünkü. Mesela o firma hep Kinect tabanlı oyunlar yaptırdı o firmaya. Ve bundan yavaş yavaş da zaten vazgeçiyor Microsoft. Bir diğer haberimize geçersek PlayStation 4'ün satışları. Gamescom'da Sony yine önemli şovlar yaptı. Diyor ki PlayStation 4'ün satışları 10 milyonu geçti. Ve bu satışlar son kullanıcıya ulaşan şey. Hani dağıtım değil. Ve 10 milyon rakamı da zaten Sony yetkilileri diyor ki biz diyor bu 10 milyon rakamla daha önce hiçbir PlayStation konsolunda elde etmediğimiz başarıyı yakaladık.
Evet zaten şey diyor, üretebilsek daha fazla satacağız, üretemiyoruz ya. Yetmiyor yani.
Ya zaten konsola ilgi gerçekten de çok yüksek.
Evet öyle gerçekten. Ofiste de hiç düşünmeyen, yenisi konsol almayacağım diyen arkadaşlar bile şimdi yenisi konsol aldılar. Mesela geçen Gürkan'dan konuşuyoruz. Infamous mükemmelmiş abi ya filan.
Evet.
Ya bir de şimdi eğer küçük bir çocuğunuz varsa gerçekten Türkçe oyunları oynamak, Türkçe dublaj fantastik oluyor. Yani çocuğun çünkü çok fazla eğleniyor.
Evet yani hala Microsoft'tan mesela Türkiye'ye geliyor konsol ama hangi oyunların Türkçe geleceği konusunda herhangi bir açıklama da yapmadılar.
Yok öyle zaten Xbox 360'da da bir atılım görmedik biliyorsunuz. Türkçe desteğine kavuştu ama Türkçe oyun görmedik.
Evet Türkçe oyun görmedik.
Öyle bir sıkıntımız vardı yani.
O yüzden dediğin gibi Türkçe oyunların gelmesi gerçekten de çok önemli. Burada istersen bir başka haberime geçelim
ama. Evet sen 3-3 sun çünkü senin haberlerin şimdi çok benim teknoloji haberlerim 2-2 geçiyoruz. Böyle şey olması vardı. Evet. Biz az konuşuyor olmayalım.
Sony derken mesela Bloodborne ve The Order 1886 gibi oyunların yeni videoları yayınlandı. Bu iki oyunda arkadaşlar Türkçe geliyor. Bu bakımdan gerçekten çok önemli
evet,
oyunlar.
Evet Türkçe diyorduk işte Türkçe'yi bir daha gördük.
Evet. Şimdi Bloodborne'ın videosu yayınlandı ve şöyle denildi. Bloodborne, Demon's Souls ve Dark Souls gibi From Software'in önceki oyunları gibi yani çok zor olmayacak. Daha ulaşılabilir olacak. Herkesin daha fazla oynaması isteniyor. Fakat yine de bu oyunun kolay olacağını düşünmeyin. Şimdi Bloodborne'un Türkçe gelmesi önemli. Çünkü daha önce hep senaryo tabanlı oyunlar Türkçe geliyordu. Bloodborne gibi bir RPG oyununda yani RPG oyunları bulunan bir oyunda Türkçe gelmesi beni daha çok heyecanlandırıyor. The Order 1886'nın yeni videosunda ise Nikola Tesla'yı görüyoruz. Yani Nikola Tesla'yı zaten hani bilmeyen yok. Çok ünlü bir isim.
Evet.
Ve teknoloji dünyasında zaten çok sevilen
bir isim. Hakkı teslim edilmemiş insanlardan bir tanesi.
Evet zaten fakirlik içinde evet. Öldü. Yani o üzücü. Ve bu The Order 1886 ile birlikte Nikola Tesla'nın o silahları aslında Nikola Tesla'nın yaptığını, karakterlerimizin silahlarını ve bir yerde şöyle diyor. Hani bu silahları yaptım ama diyor bu silahlar bizim sonumuzu getirecek galiba diyor insanoğlunun diyor. Bakalım neler olacak.
Atom ben bombasını keşfetti sanki.
Allah. Küçük bir not daha düşmek istiyorum. Burada Sony diyor ki mesela Rise of Tomb Raider duyurulmuştu bildiğin gibi Xbox One'a öncelikli olarak. Bizim de özel oyun satın almaya ihtiyacımız yok diyor. Bizim zaten kendi stüdyolarımız var diyor ve bunlar harika oyunlar yapıyorlar.
Yok zaten iki platforma da çıkan oyunlar PlayStation 4'ün reklamını fazlasıyla yapıyorlar. Birinde 720 birinde Play'de çalışınca Sony'nin hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor
evet,
zaten.
Evet çok büyük bir reklam oldu dediğim
mesela
gibi.
Mesela şimdi Rise of the Tomb Raider bir yıl sonra Full HD olarak falan çıksa mesela daha fazla
frame. Oraya zaten 1080p geliyor.
Aynen bitti. Ya da Remaster Edition PlayStation 4'ü. Hani Remastered evet. Oluyor çünkü öyle yaptığı zaman. Yapabilirler neyse. Amerika'da bazı gerilimsel olaylar var biliyorsun. Gerilimli olaylar diyeyim. Gerilimsel olay neyse değil mi? Bazen böyle değişik şeyler cümleler kurabiliyoruz. Şimdi detaylarına ulaşmaya çalışıyordum ama bölgenin detaylarını yazmamışım ne yazık ki. Buradan da ulaşamadım. Ofisin stüdyo kısmında internetimiz biraz kötü. Biliyorsunuz orada bir CIA vatandaşın polis tarafından silah taşımadığı halde vurularak öldürülmesinin sonucunda büyük bir ayaklanma yaşanıyor şu anda. Bir bölgede oldukça fazla CIA vatandaş bir araya gelmiş durumda ve ırkçılığa karşı poliste direniyorlar ve aynı Türkiye'de olduğu gibi polisin sert müdahalesi söz konusu. Yani haksızlık her yerde, haksızlıkla sonuçlanabiliyor. Şimdi bazı arkadaşlar var, Amerika yapıyorsa Türkiye'de yapılması doğal gibilerinden yorum yapmışlar evet. Ama yok yani Amerika'nın salakça bir şey yapıyor olması bu salaklığın onaylanmasını gerektirmez ki Amerikalıların birçok yaptığı ahmakça şey de var biliyorsunuz. Yani gaddar bir ülkedir zaten.
Ya şöyle zaten polisler hani evet bazı olaylarda gerçekten Türkiye'de benim tepkimi çekiyor. Çok aşırı sert ve gereksiz müdahalelerde bulunuyorlar ama hani ben de Amerika'da bir süre bulundum. Mesela şöyle diyeyim. Orada trafik polisi normal polis ayrımı yok zaten arkadaşlar. Aynı işi görüyorlar. Sizi durdurdu diyelim. Elinizi direksiyona çektiğiniz an durduktan sonra veya arabanın çıkınca size vurma etkisi var.
Evet öyle silahla yaklaşıyorlar.
Yani burada öyle bir şey yok. Burada kolay kolay öyle şey yapamıyor ama hani toplumsal olaylar da görüyoruz ama normalde kolay kolay polis vuramıyor.
Bu sırada Missouri eyaletinde St. Louis kentindeymiş bu Missouri, olaylar. Yani. Evet tam olarak buradan da söyleyelim. Şeyi söylüyorlar hani bir arkadaş bir polis böyle silahla beklerken diğer polis sana yaklaşıyormuş yavaş yavaş. Yani arabadan çıkartıp ellerini dayatıyorlarmış falan. Özellikle çocuğunuz falan yanınızda varsa inanılmaz gerilimli bir ortam oluyor diyorlar.
Evet evet yani hiç olayla. Acımaları yok yani o konuda.
Evet gerçekten de öyle ve şimdi işin garip tarafı burada şuna geliyor. Yani Amerika'daki bu olayla tabii teknolojiden ne alakası var diyeceksiniz. Oradaki silahları falan anlatacak değiliz ama. Anonymous bu siyahi vatandaşı vuran polis memurunun ismini açıklamış. Twitter hesabından.
İyi etmişler o diyeceğim eğer gizleniyorsa, korunuyorsa.
Korunuyor çünkü şimdi bu bir iddia. Hı-hı. Ve doğal olarak yargılanabilir ama adamın suçlu olduğu anlamına gelmez.
Tabii,
yargı sonucu ortaya çıkana kadar. Bir linç girişimi ve toplu şey neden olabilir bu. Eğer yani
ben onu düşünemedim kusura bakmayın.
Mesela isim doğru değilse çok büyük katliamlara yol açabilirler. O adamın ailesi zaten direkt hedef gösterilmiş oldu şimdi.
Evet, evet,
çoluğu, tamam. Çocuğu, kızı işte şeyi. Bunun saklanması ve korunması gereken şeyler bunlar. Twitter ne yapmış? Anonymous'u askıya almış. Yani sansür her yerde var.
Her yerde var.
Evet, evet. Ama burada bence Anonymous'un yaptığı gerçekten çok yanlış. Eğer bu adamın kişiyi vurduğu görüntüleri falan yayınlasalar anlarım. Hani
sadece fotoğraf yayınlamışlar.
İsmini yayınlamışlar adamın.
O yanlış bir şey o zaman.
Evet, gerçekten.
Ben orada biraz düşünmeden şey yaptım. Bir de Amerika'da biliyorsunuz silah satışları çok kolay. Bakkaldan girip alıyormuş gibi alıyorsunuz.
Aynen.
O yüzden hani tehlikeli.
Bir de bu bölgeyle ilgili bazı istatistikler yayınlanmış. Mesela polislerin %95'i beyazmış. Halbuki vatandaşların %95'i siyahi vatandaşmış orada. Evet, ırkçılığın has safhada olduğu ve sadece siyahi arabaların durdurulup arandığı bir bölgeymiş orası. Garip yani yıl olmuş 2014 hala daha ten renginden dolayı insanları böyle dışlamak garip bir olay.
Ben rahattım biraz Texas'a gitmiştim. Meksikalılar çoğunluktaydı. Onlar da yakın davranıyordu sağ olsunlar.
Aralarına karıştım yaşadım diyorsun
karıştım
değil mi?
Karıştım yani esnedim zaten.
Biz de işte Las Vegas'a gittiğimizde orası da çok şey. Hani böyle ferah yaşıyor. İnsanlar karışmış birbirine zaten. Bir sürü ırk var orada biliyorsun kumar oynamaya gelmiş. Para harca da ne olursa olsun. Yani çok umurlarla değildi o taraflarda. Bir diğer haberimiz de YouTube'dan. YouTube, Android cihazlar için yakında 2K video desteğini kullanıma sokacak. Daha öncesinde zaten YouTube'un eğer APK'sını bulup 5.9 versiyonunu yüklerseniz kullanabiliyorsunuz bu hizmeti. Ve cep telefonunuzda 2K ekran desteği varsa eğer 2K videoları izleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten iyi bir gelişme oldu. Çünkü 2K ekrana sahip cihazlar çıkmaya devam ediyor. Ama YouTube'da 720p video izleyebiliyordun şu anda. Full HD ve 2K desteğinin gelmesiyle beraber yüksek çözünürlükte en azından ekranlara sahip
tabii,
cihazlarda.
Kotalara dikkat edin.
Tabii bir de zaten Türkiye'den 1440p'yi seçtiğinizde video gösterilmiyor. Yani bizim henüz daha internetimiz o kadar gelişmedi. 4K'yı zaten hiç saymıyorum bile. Bir diğer haberim de aslında yüksek çözünürlükte uyduların artık ticari amaçlı uyduların da yüksek çözünürlüklü görüntü almasına izin verilmesi oldu. 31 santime indirdiler. Eskiden 50 santimdi. 50'den 40'a indirildiğinde fark olarak şunu söylüyorlardı. Mesela piksel başına 50 santimlik görüntü olan bir uydu bir fotoğraf çektiğinde insanları görüyorsunuz ama nokta olarak. Hı hı. 50'den 40'a düştüğünde bak aslında çok ufak bir düşüşmüş gibi gözüküyor. Bir piksel 40 santime denk geldiğinde oradaki insanların tişört rengini görebiliyorsun bu sefer. Tamam yine insanların suratını, taktığı kol saatini falan göremiyorsun ama hı hı. 31 santime düştüğünde de bu sefer giydikleri elbiseler hakkında daha fazla detay alabiliyorsun. Arabanın modelini çıkartabiliyorsun çok net bir şekilde daha fazla çözünürlük görebiliyorsun. Artık ticari olarak bu tip görüntüler kaydedilebilecek ve Google Maps, Microsoft'un kullandığı Bing servislerindeki haritalar gibi haritalarda daha yüksek çözünürlükte görüntüler görebileceğiz. Diyeceksiniz ki Google'ın bazı haritalarında ben adamın işte neredeyse taktığı saati göreceğim, o görüntüler nasıl elde ediliyor? Daha öncesinde Amerikan şehirleri için, Türkiye'de bunu kullanmıyorlardı, uçakla görüntü alıyorlardı. Uydudan görüntü çekmek yasak olduğu için uçak uçuruyorlardı şehir üstünde. Uçağın çektiği yüksek çözünürlükteki görüntüleri kullanıyorlardı. Doğal olarak uçak daha yakından uçtuğu için ve arada o görüntüyü bozacak kırılmalar daha az olduğu için atmosfer tabakası daha yakından uçtuğunda ondan etkilenmiyor. Yine yapıyorlar. Amerika'da Las Vegas'ın falan o kadar ultra yüksek çözünürlükte haritaları var ki Google Maps'i kullanırsa arkadaşlar görebilirler. Amerika'daki çözünürlükle birçok şehrindeki çözünürlükle bizim ülkemizdeki çözünürlük farklı.
Umarım bizimki yani düşük olmasına sevinirim. Yani böyle hani sanki özel hayata çok giriyorlarmış gibi hissediyorum giderek.
Ya özel hayata çok giriyorlar da şimdi 31 santimde de bu Mesut demezler yani yukarıdan bakıp. Hala daha oraya çok var yani.
Doğru, evet.
Ama uçaktan çekilen görüntülerde eğer böyle çok ikonik bir tişörtün falan filan varsa ya da bir köpeğin varsa kesin tanırlar. O kadar yüksek çözünürlükte görüntü Amerika'da çekiyorlar. Hani arabanı bile tanıyabilirler.
Bakalım ileride bu şeyler nereye kadar gidecek.
Yani. Ya kol saatini görecekler büyük ihtimalle. Yavaş yavaş açacaklar. Çünkü bir yerden sonra engellemenin artık hiçbir şeyi kalmıyor. Yani
biri bizi gözetliyor ve dönecek gibi geliyor. Hani böyle
olabilir. Şey. Ben sadece canlı görüntü almak isterdim. Hani gerçekten şehir üstünde canlı görüntü, o arabaların falan aktığını görmek. Mesela İstanbul'da trafiği İBB trafikten bakarken düşünsenize direkt Boğaz Köprüsü'nü görüyorsun. Ya şimdi zoomluyorsun böyle akıyor görüntü falan.
Şimdi şöyle bir şey, devletler falan da buna ne kadar izin verir? Çünkü biliyorsun düşünsene adam banka soyguncusu, polis nereden geliyor görüyor.
Yok onu boşver yok. Tabii ki ünlü isimler var. Hani başbakanlar vesaire evet, gibi. Şimdi suikast düzenleyecek adamlar. Geliyor araba, uydudan şuraya saptı, buraya saptı. Şurada şu polisler evet, bekliyor yani falan diye olabilir. Söyleyebilir. Tabii canlı görüntü bizimki fantezi ama olsa keyifli olurdu.
Evet, ilginç yani. Olurdu yani. Şimdi oyun kısmına geçelim. Belki çok her zaman büyük oyunların duyuruları ilgi çekiyor ama bazı duyurular var ki hani gerçekten böyle oyun dünyasını yakından takip eden oyuncuların çok hoşuna gidiyor. Michel Ancel diye Fransız bir geliştirici var. Bu kişi Beyond Good and Evil ve aynı zamanda Rayman'ın geliştiricisi, aynı zamanda yaratıcısı. Bütün tasarımlarını bile kendisi yapmıştır. The Wild diye bir oyun duyurdu. Wild milattan önce 10.000'de geçiyor ve tamamen böyle nasıl söylesem yani ilk şöyle 10.000 deniliyor ama aslında gösterdiği çağ dinozorlar devri gibi düşün. Bunun yanında işte kurtlar var. Herkesin belli bir kültü var. İşte kimisi kurtlarla birlikte, kimisi işte yaban domuzlarıyla birlikte filan. Geniş bir dünyası var. Online co-op tabanlı olacak. Wild'ın videosunu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Zaten oyuncuların da çok büyük ilgisini çekti. İnanılmaz grafikleri filan yok. Ama oynanabilirlik bakımından, sunduğu dünya bakımından oyuncuların çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bir başka benim ise Ninja Theory. Bu grup zaten, bu geliştirici ekip Devil May Cry'in yapımcısıydı. Daha önce farklı oyunlar da yaptılar, aksiyon oyunları. Heavenly Sword gibi PlayStation 3'ün çıkış oyunuydu. Bunlar Hellblade diye yeni bir oyun duyurdular. Buradaki ana karakter de özellikle gözler falan hani Heavenly Sword'daki karakterimiz bize çok benziyor. Kai'yi çok andırıyor. Ve bu oyun da ilk olarak, öncelikli olarak PlayStation 4'e gelecek. Ve daha sonra da diğer platformlara gelecek.
Evet, downgrade edilir, Xbox One'a da geleceği takabiliyor.
Bilemiyorum şu an oyuncu herhangi bir görüntü yayınlamadı.
Heavenly Sword gerçekten hani PlayStation 3'te, PlayStation 3 alma nedenlerinden bir tanesiydi. Tam show grafiklere sahipti, dövüş sahneleri falan inanılmazdı. Tek yaptığım tuşa basmaktı. Hatta evet. Ben onda şey denedim. Ya bütün oyun neredeyse yön tuşlarını bırakıyorsun. Şu tuşlara böyle random basacak şekilde avucun içiyle basıyorsun eli geçiyorsun diyecek evet, artistik hareketlerle.
Bu arada karakterini de yanlış söylemiş olayım. Kai'yi oldukça andırdım. Nariko'ydu sanırım orada karakterini de tam hatırlamıyorum.
Olabilir. Ben hiçbirini hatırlamıyorum. Oyunu oynadım.
Ve çünkü çok fazla oyun olunca artık insan karıştırıyor. Ve şöyle Wild da PlayStation 4'e özel geliyor bu arada. Öyle bir duyuru yaptılar. Yani PlayStation 4'e özel bayağı bir duyuru yaptılar. Hatta sonra diyor ki Bloodborne ve The Order gibi oyunları göstermek için bazı oyun duyurularını kestik. Bunları TGS'ye saklayacağız. Yani Tokyo Oyun Fuarı'na. Tokyo Oyun Fuarı önümüzdeki sanırım Eylül'ün 18'inde başlıyor. Yani önümüzdeki ayda Sony tarafında önemli duyurular görebiliriz.
Ya aslında öyle bir şey ki bu yeni nesil konsolları satın almadıysanız Microsoft'un orada Xbox One'ın çıkış tarihini Türkiye'de iyi ayarladığını söyleyebilirim. Hı-hı. Grand Theft Auto 5'e kadar aslında konsol almaya değecek oyun yok. Şimdi yeni açıklanan oyunlarda baktığımızda 2015'in ortasına kadar ancak bunlar zaten kullanım hazır hale gelecekler. Aslında yeni nesil konsol almak için bir Eylül ayı güzel. Grand Theft Auto 5 oynanır uzun süre. Bir de kesinlikle. 2015 ilk çeyrek.
Ben de zaten işte bu yıl sonunu bekliyorum eve PlayStation 4 almak için. Zaten ofiste oynuyorum da evet. Gerçi. Hatta Rockstar şey demiş işte. Yani yeni nesil konsol alıp da GTA 5 almamak olmaz filan. Adamlar kendilerine güveniyorlar yani. Son olarak burada bir şey daha var. Days biliyorsun PC cephesinde inanılmaz ilgi görüyor. Bunun standalone sürümü yani bağımsız sürümü Steam'de 2 milyon adetten fazla satmıştı. Fakat oyunda o kadar bug vardı ki artık yani illallah etmiştik yani. Ve bu oyun PlayStation 4 için duyuruldu. Xbox One'a yine duyurulmadı. Geliştiriciler diyor ki hani işte biz bunu evet PC'den port edeceğiz ama basit bir port olmayacak. Fakat oyunda çok fazla sorun var. Erken erişimde şu anda. Yani ne olacak merak ediyorum. Oyuncular Days'i çok seviyorlar ama hani konsola bu kadar erken gelmesinden şikayetçiler, konsol oyuncuları bile ya biz de mi bug'la oynayacağız PC'deki gibi diyorlar.
Almazsın ya. Ben de bu şikayetleri çok anlamıyorum insanlardaki. Alma.
Ya evet de işte bakalım.
Adam zorla kafana silah dayayıp al demiyor ki yani.
Herhalde Dezi çok sevdikleri için gelmişken güzel bir şekilde gelsin diyorlar.
Ne bileyim. Ben beklemek taraftar değilim. Ben erken erişimdeyken bir bakarım. Nasıl bir şeymiş diye.
Evet olabilir gerçi.
Şey evet yapalım. Ben de şimdi 3-5 haber daha vereyim kısa kısa. Senin daha çok haberin var. Bakıp duruyorsun bana hangisini geçsem hangisini alsam diye. Ondan sonra oyun konuşalım. USB devre yavaş yavaş kapanıyor. Bildiğimiz USB portu değişiyor. USB Type-C isminde yeni bir standarda geçiyor. Bu standart aslında Apple'ın şu hani nasıl takarsanız çalışır Lightning şeyi çıkarttılar ya kabloları çıkarttılar. Lightning portunu çıkarttılar. Onun USB uyarlanmış hali artık ters takma diye bir derdimiz olmayacak. Tabii ki portla beraber enerji standartlarında da bir gelişme gözlemleniyor. Küçülen port aynı zamanda 100 watt'a kadar da enerji taşıyabilecekmiş kablo üstünden. Yani bu her şeyi çalıştırabileceğiniz anlamına geliyor aslında. Çok hızlı şarj edebilir cep telefonlarını. Ya da PC'ye USB kablosuyla bir başka PC takıp çalıştırabilirsiniz. 100 watt gerçekten birçok makineyi çalıştırmak için yeterli bir
kesinlikle
güç.
Evet.
Uçuk gerçekten. En azından artık USB portu üstünden hani hızlı şarj edebilir miyim tabletimi vesaire diye düşünmeyeceksiniz. Tepsiyle beraber bu sıkıntı da gidiyor. 10 gigabit per second aktarım hızına sahip. Gerçekten modern bir porta kavuşacağız ama şekli değişiyor, küçülüyor. Bu daha küçük cihazlar yapılabileceği anlamına geliyor. Bazı modern ultrabook'ların daha da ince olabileceği anlamına geliyor. Çünkü bazı ultrabook'lar var, USB portunun kalınlığı kadar kalınlığı var. Doğal olarak o porttan daha fazla ince yapmak mümkün değil. Mümkün. Ya porttan feragat edecekler ya da başka bir şey yapacaklar. Şimdi daha önce dizüstü bilgisayarlar ya da cep telefonları da görebiliriz tabii. Bu portla beraber arkadaşlar eski portla USB kablolarımızı kullanamayacağımız için belki dönüştürücü kullanmak zorunda kalacağız. Ben 2015'in sonuna kadar da çok yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Ama yeni nesil Intel işlemcilerle beraber özellikle mobil platform işlemcileriyle beraber destek sunulacağından dolayı ilk başta dizüstü bilgisayarlar yaygınlaşır. Sonra yavaş yavaş da masaüstü 2015-2016 gibi de zaten eski portun oturuz herhalde.
Zaten hani mobil platformlardan yayıldığı için işte veya işte, o yüzden buna da ilgili yüksek olacaktır diye
düşünüyorum. Evet, yüksek olacaktı. Ben cep telefonlarında artık şu ters takma olayından kurtulacağımıza seviniyorum. Apple kullanıcıları zaten biz bunu kullanıyorduk yapmışlardır ama onlar tabii ki bir kabloya 20 doların üstünde para öderlerken bizim 2 dolarlık kablolarla bu işi yapıyor olacağız. Bizim de farkımız bu olacak Android tarafında. DirectX 12 haberim vardı ama onun üstünde çok konuştuk. Biliyorsunuz DirectX 12 aslında birazcık burada bazı detaylar da yer vereyim. Windows 9'da beraber kullanıma sunulacak bir aslında grafik apisi olacak. Mantle'ın bazı özelliklerini taşıyacak. AMD Mantle'da ne yapıyordu? DirectX 12'de de Mantle'da da amaç şu arkadaşlar. Şimdi eski yazılım dillerinde DirectX 11'de 10'da işlemciye çok fazla yük biniyordu. Çünkü arada birçok yazılım katmanı vardı. İşlemci bunları derlemek, anlamak ve anlatmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden de işlemci darboğazı diye bir kelime kullanıyorduk. Çünkü eğer işlemci yetersiz kalırsa bu gelen komutları derlemekte ve ekran kartına diğer sistem bileşenlerine anlatmakta ne oluyordu? Ekran kartını sen tam potansiyelinden kullanamıyordun. Çünkü işlemci daha anlamamış ki olayı ekran kartına anlatsın. Mantle ve DirectX 12'de işlemcinin üstünde çok az yük var. Yani işlemci çok da fazla derleme falan yapmak zorunda değil. Zaten direkt sistem ekran kartına erişip ekran kartına söylüyor ne yapacağını. Sen bunu yap, sen şunu yap diyor. DirectX 10'da ve 11'de genelde işlemciye söylüyorlardı. İşlemci de ekran kartını anlatmaya çalışıyordu bunları yapacaksın diye.
Süreç uzuyordu yani.
Evet, süreç uzuyordu. Şimdi direkt ekran kartına ulaşacaklar. Konsollarda olan mantık bu. İşlemci de kendi işlerine odaklanabilecek. Yani daha düşük bir işlemciyle daha yüksek bir ekran kartını full potansiyelle kullanabileceğiz. Microsoft zaten dediğim gibi konsol verimliliğini PC'ye getirmeye amaçlıyoruz diyor DirectX 12 ile beraber. Ne zaman göreceğiz? 2015'ten önce görmeyeceğiz tabii ki PC'de. Windows 9'un çıkması lazım ilk önce kullanmak için. Windows 8'de destek bulacak mı bulmayacak mı henüz daha bilinmiyor. Ama Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz Windows 9 upgrade'i sunulacağı konuşulmakta. Böyle bir şey olursa Windows 8'de hiç destek sunmasalar da olur zaten.
Kesinlikle.
Windows 7 kullanıcıları da büyük ihtimalle Microsoft tarafından geçişe zorlanacaklardır diye düşünüyorum.
Zaten şöyle bir şey var. Yani konsol verimliği gerçekten PC'ye gelirse görüyorsunuz hani yeni nesil konsolların ekran kartları öyle ahım şahım şeyler değil.
Evet.
Ve buna rağmen inanılmaz grafikte oyunlar var. En son Assassin's Creed Unity'nin bir videosu yandı. Dehşet. Hani ekran kartlarının sürekli ekran kartı çıkmasının önüne geçilebilir yani. Evet. Oyuncular için daha iyi bir şey.
Gerçi ekran kartı üzerine çok fazla işine gelmiyor. PC sektörünün evet. durması anlamına geliyor bunlar ama bir de şöyle bir durum var. AMD'de Mantle ne olacak diyebilirsiniz. AMD'den de bir açıklama geldi. Dediler ki bir oyunu Mantle'a port etmek DirectX 11 destekli bir ürünü DirectX 12'ye port etmekten çok çok daha kolay, daha az zaman harcıyorsunuz dediler. Hı. Göreceğiz bakalım oyun endüstrisi Mantle'a desteği devam edecek mi? Yoksa DirectX 12 ile beraber Mantle unutulacak mı? Bunu bakalım. Hep beraber şahit olacağız. Hı. Enteresan bir savaş olacak. Exynos 5430 Samsung tarafında tanıtıldı arkadaşlar. Bu işlemci daha önceki Exynos işlemcilere göre bazı geliştirmeler içeriyor. Bunlardan en önemlisi de 8 çekirdeğin artık aktif bir şekilde kullanılabilecek olması. Aynı anda kullanılabilecekler uygulama bazlı olarak. 20 nanometre süreçte üretildiği için daha yüksek hızlarda daha az enerji tüketecek olması bu dönemli geliştirmelerden bir tanesi. Ve Samsung'un artık LTE yongaları üretip bunu işlemcinin içine gömmesi bildiğiniz gibi 4G yongalarına bu GSM haberleşme yongalarına Samsung sahip olmadığı için bazı ülkelerde 4G destekli ülkelerde Qualcomm yonga setli cihazlar kullanmak zorunda kalıyordu. Çünkü Exynos'un 4G desteği yoktu. Şimdi Exynos 4G desteğine kavuştu. Büyük ihtimal ilerleyen süreçte her ne kadar Note 4 hala da Qualcomm Snapdragon 805 ile gelecek olsa da daha fazla Exynos kullanan cihaz göreceğiz. Bakalım ne olacak? Note 4'ün de bazı görüntüleri ortaya çıktı. Metal bir çerçeveyle geliyor. Plastik bir kapağı sahip ama bu sefer cihazı çok inceltmişler. Yine 5.7 inç bir ekran var ama 2K bir ekran. Snapdragon 805 ile çalışıyor. Snapdragon 805'in içindeki yine Adreno GPU'sunun da 2K ekranlar için dizayn edildiği düşünüldüğünde artık 2K korkutucu olmaktan çıkıyor. Evet. Snapdragon 805'te gelecek olması da ülke ayrımı olmadığını gösteriyor. İstediğiniz ülkeden gidip satın alabileceksiniz.
Bir de sonlarda bir haber okumuştum. Hindistan ve Çin'de yerel üreticiler Samsung'u falan geçiyor.
Evet mesela. Ama hani... şimdi Note serisinde de Samsung çıkış yapacak mı diye bekleniyor. Samsung biliyorsunuz zararda biraz. Hani zarar dedim kayıp da. Şimdi bir firmanın kayıp yaşamasıyla zarar etmesi arasında şöyle farklar var. Firmaların sürekli olarak ticari olarak büyümeleri beklenir. Daha fazla pazar payına sahip olmaları, karlılıklarını arttırmaları beklenir. Ve bir önceki döneme göre hesaplanır bu işte. Bir önceki dönem %1 büyüdün, bu dönemde %1 büyüdüysen tamam. Hani demek ki %2'ye denk gelecek işte bir önceki döneme göre. Çok kaba bir hesapla. Ama Samsung ne yapıyor? Bir önceki döneme göre hesaplandığında karlılığı düşmüş. Bunu kayıp olarak hesaplıyor.
Kardan zarar diyorlar.
Kardan zarar ediyorlar. Yani yine kazanmaya devam ediyor firma ama eskisi kadar kazanmıyor. Bu tabii ki yatırımcıları korkutan bir şey. Demek ki bu gerileme sürecinin başladığını, yarın öbür gün zarar edebileceğini gösteriyor firmanın. Tabii ki çok uzun bir süreçten bahsediyoruz Samsung tarafında. Şimdi firma Note 4'ten çıkışa kalar mı? Bazı analistler diyor ki Note 4 de kurtarmayacak Samsung'u. Çok fazla önlem alması lazım. Samsung da bazı tasarruf önlemlerine gitmeye başlamış durumda. Bakalım sonucu ne olacak? Ama Note 4'ü merakla bekliyoruz. Biz de Almanya'da lansmanda olacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa oradan birebir deneyimlerimizi aktaracağız.
Gelişmeleri biz heyecanla bekliyoruz bakalım.
Bakalım yoracak bizi ama yine Almanya'ya git, iner inmez git bir lansmana katıl.
Siz de yurt dışına yolluyorlar, şikayet ediyorsunuz.
Ya var, çok çalışıyoruz ya, öyle böyle değil.
Vallahi yazık. Şimdi oyun tarafına geçelim arkadaşlar. Mesut'la içeride konuştuk. Battlefield Hardline'in senaryo moduna ait bir video yayınlandı.
Çok hoşuma gitti benim ya.
Evet yani ben de izleyince şaşırdım. Şöyle multiplayer modunu o kadar kötüledik hoşumuza gitmedi. Hatta
berbat yani öyle.
Okuyucuların da çok hiç hoşuna gitmedi yani. Senaryo moduna ait bir video yayınladılar. Keşke sadece senaryo tabanlı yapsalar dedik.
Ya fark etmez. Senaryo tabanı böyle olsun ben yine alır oynarım yani. Çok güzel evet. Olmuş senaryo modu.
Gerçekten ben çok beğendim. Normalde Battlefield serisinin senaryo modlarını hiç beğenmem. Ama bunu oynamak istiyorum gerçekten.
Gerçi ben 4'ü de beğenmiştim ne yalan söyleyeyim. 4'ün de senaryo modu güzeldi. Özellikle iyi bir kulaklığa sahipseniz silah atış sesleri çatışma falan inanılmaz bir atmosferi vardı. Bunda ama çıtayı bayağı yükseltmişler.
Evet yani resmen döktürmüşler. Diğer taraftan Call of Duty Advanced Warfare'in de multiplayer videosu yayınlandı. Şimdi ben videoyu izleyince ilk aklıma Titanfall geldi.
Çok benzer değil mi?
Çok benzetmişler bazı şeyleri. Hani o işte jetpackler falan onlarla birlikte. Şimdi biliyorsun bu... Activision ilk başta Modern Warfare serisine karşı çıkıyor. Diyor seriyi değiştirmeyin, 2. Dünya Savaşı falan devam edin 1. Dünya Savaşı falan. Bunlar yok işte yenilik getirelim zorla kabul ettiriyorlar. Ve
dili tutuyor.
Dili tutuyor. Daha sonra işte Titanfall tarzı bir oyuna karşı çıkıyorlar. Onlar gidip başka yerde yapıyor mesela. Şimdi Titanfall'a özeniyorlar. Hani bu videoyu izledikten sonra şöyle oyunun grafikleri de bayağı gelişmiş bu arada. Ben beğendim. Bu videoyu izledikten sonra da hani bu sene de oyunun deli gibi satacağını düşünüyorum ben.
Ya şimdi Ghost'u da çok eleştirdik ama ben Ghost'u oynadım, keyif aldım. Onun single player da multisi de yine keyifliydi. Adamlar biliyorlar bu işi.
Evet,
yine yani tutturacaklardır. Yine Titanfall'a göre daha eğlenceli bir oyun ortaya koyabilirler diye düşünüyorum.
Oyuncular ne istediğini biliyorlar aslında.
Evet, biliyorlar yani. Gerçekten de. Çok iyi bir demek ki test kitleleri de var. Geri dönüşleri iyi alıyorlar.
Evet. Bir başka haberim ise daha doğrusu iki haberim var Konami'den. Bunlardan ilki Metal Gear Solid, tabii ki Phantom Pain. Yani bunun videosunu izledik gerçekten. Hani yine oyun harika gözüküyor ama evet. Bazı şeyler vardı böyle işte kutunun içinden işte mayolu bir kadın fotoğrafı. Asker geliyor bakıyor ne oluyor burada falan filan diye o anda siz onu yakalıyorsunuz.
Ya Metal Gear'da vardır hep böyle. Mesela diğerine de erotik dergi atıyordun ona bakıyordu falan. Hep böyle bir kocama şey koyar.
Geyik
absürt
unsur,
geyik unsur koyar. Ve Metal Gear kullanıcı da alışıktır, seviyorlardır diye düşünüyorum. Benim hoşuma gidiyor tip unsurlar.
Çünkü açıkçası bu tarz şeyler benim çok hoşuma gitmiyor ama.
Oyun çok duygusala bağlıyor diğer türlü ya. Oyun
ağır dram değil mi?
Falan ağır dram yani gerçekten.
Yani hani umarım bu tarz şeyleri çok fazla oynanış öğesinin bir parçası yapmazlar. Dediğin hani ya, konuşmuştuk.
Ama şimdi Metal Gear Solid 4'te hani Solid Snake'in o yerde böyle yaralı bir şekilde yaralarken falan filan sahnesi var. Yaşıyorsun resmen. Neredeyse evet. Duygulanıp gözden
yaşlar geçiyor. Ben o tarz şeyleri yani. Yaşamayı seviyorum. Bakalım evet. Umarım Kojima çok abartmaz bu konuları da ciddiyet biraz daha korunur diye düşünüyorum. Bu son haberim ise kısa kısalara geçmeden önce benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Yeni Silent Hill oyunu duyuruldu. Hideo Kojima, Guillermo del Toro ve Norman Reedus var. Guillermo del Toro'yu zaten Pan Labyrinth filminden tanıyoruz. Ünlü bir yönetmen ve korku unsurlarını da çok iyi bir şekilde insanlara sunuyor. Norman Reedus ise Walking Dead'teki okçumuz. Yani o da...
O adam filmden daha popüler oldu.
Evet, filmden daha popüler oldu gerçekten de. Şimdi Norman Reedus'un oyuna aktarılması oyuncuları biraz açıkçası yaptı. Üzdü. Yani hani Hollywood'un...
Çok bilindik.
Evet, Hollywood'un ne gereği var filan gibisinden Silent Hill'de. Ama Hideo Kojima bu tarz şeyleri seviyor. Hollywood'u seviyor. Ve bu oyunun zaten işte bölüm sonucunda zaten ilk izlenimi yayınladık. Hani gerçekten grafikler dehşet. Fox Engine'in gücünü başarılı bir şekilde kullanmışlar. Biz oyunu Tunal'la incelerken falan gerçekten birbirimize sarıldık bazı noktalarda böyle. Gerçekten uzun süredir beklediğim hani korkuyu bana verecek bu oyun. Hani Amnesia çıktı, Outlast çıktı, bu tarz oyunlar çıktı ama Silent Hill'in havası başka olacak.
Sadece görüntüsü bile yetiyor bazı o karanlık sahnelerin.
Evet. Yani
adam çok değişik bir şey kullanmış orada. Kurgulama, yürüyüş falan farklı.
Yani zekasını orada konuşturmuş gerçekten de. Şunu da eklemek istiyorum. Geliştirici ekibin neredeyse tamamı Japonlardan oluşuyor. Silent Hill 4'ten sonra Japonlar tarafından geliştirilen ilk Silent Hill oyun olacak diyebiliriz bunun için. Şimdi buradan da ben kısalara hemen
tabii
geçeyim.
Geçelim.
GTA Online'da karakterinizi önceki nesilden Xbox One'a taşıyabileceksiniz. İster PlayStation 3 kullanın, ister Xbox 360.
Çok sevindim bu habere. Evet. Zaten ben neyi düşünüyordum biliyor musun geçen bu haberden önce? Ya dedim bunlar zaten Rockstar'ın Social Club'ına tutuyor karakterlerimizi. Niye ben Xbox'taki karakterimi taşıyamayacağım PlayStation 4'e diye üzülüyordum. Neden? Ben hile hurdayla bir sonunda iyi para yaptım.
Evet.
Ev var, var, arabaları da almışım şimdi. PlayStation 4'te baştan başlamak online'da biraz beni üzecekti.
Evet.
2 milyonda kenarda duruyor şimdi banlanmamış karakter. Ben taşırım karakteri ya.
Ve PlayStation 4'e bu özellik gelecektir %100. Ben öyle düşünüyorum. Xbox One için Hi-Rez Studios tarafından geçen bir mob oyunu vardı. Smite. Bu duyuruldu. Mob oyunları yavaş yavaş konsollara geliyor ama Smite'in şöyle bir özelliği var. Karakteri siz doğrudan kontrol ediyorsunuz. Yani tıklayarak değil de doğrudan kontrol ettiğiniz için konsollarda kolayca oynanacaktır bu diye düşünüyorum. Bir başka benim ise eski PC oyuncularına özellikle daha çok hitap edecek. Rollercoaster Tycoon World duyuruldu PC için. Ve mikro ödemeler bulunmayacak. Bunlar mobil platforma bir oyun çıkardılar. Mikro ödemelerden geçilmiyor. Ve oyuncular çıldırdı böyle filan. PC sürümünde böyle bir şey olmayacak. 2015 yılının ilk döneminde bu oyunla karşılaşacağız.
Aslında var ya Demo Hospital vardı. Bilmiyorum oynama şansın oldu mu senin?
Yok oynamadım biliyorum.
Yine PC'de oynadığım inanılmaz oyunlardan bir tanesiydi. Belki o tip oyunların da artık yavaş yavaş bir daha bir şey elden geçip gelmesi lazım.
Çünkü
ben mesela Demo Hospital'dan inanılmaz keyif almıştım. Çok keyifli bu oyun.
Çok özleyen oyuncular var
evet.
Ötürü. O yüzden bence dönecektir.
Transport Tycoon falan mesela inanılmaz oyunlardır biliyorsun.
Ve fanatik de çok evet. Yani buradan hemen Microsoft cephesine tekrar geçelim. Şey diyor Phil Spencer, biz diyor işte geçmişimizdeki bazı oyunlar var. Perfect Dark gibi, işte Conquerors gibi. Bu tür oyunları artık geri getireceğiz diyor. Yani Rare'in önemli oyunlarını batırdılar resmen, açıkça söyleyeyim. Rare'deki geliştiriciler diyor ki, biz diyor oyun yapmak istiyoruz diyor. Microsoft izin vermiyor. Kinect'te oyun yapın, Kinect'te şey yapın. Hep popülariteyi hitap ettiler. Neyse ki artık Microsoft'a akıllandı, baktı Sony'ye hani... konsol satışlarında bayağı bir aldı başını gidiyor. Eski tarza geri dönecekler. Sony tarafına geçersek ise şimdi biliyorsun Last of Us'ın remaster sürümü çıktı. Ama Sony diyor ki çok fazla bu tarz oyun beklemeyin. Çünkü hani bu defa eski neslin yenilenmesi gibi olacak.
Evet ama herkes istiyor değil mi?
Evet.
Çok oyunu.
Biz diyor hani Last of Us'ı çıkarmamızın sebebi şuydu diyor.
Tam konsolun son gününe denk geliyordu. PlayStation 3 almayıp oynamamış olan insanlara haksızlık olacaktı oyun.
Evet, yani. O bir iki de şey var şimdi. Diyor ki şimdi Xbox cephesinden bize geçen oyuncular var. Bunlar merak ediyorlar.
Evet.
Bunlara da hitap etmek istiyoruz bir yandan da. Onun için çıkarmışlar. Son olarak da işte Xbox'ın yeni video formatlarına destek vereceği.
İşte MKV desteği çok enteresan tarafı.
DivX, MKV, XVIII gibi formatlara destek verecek. Hani
aynen.
Nereye gidiyorsan daha iyi açıklayabilirsin sanırım
ya
bunu.
Medya oynatıcı olacak büyük ihtimalle. Baktılar ki olmuyor herhalde. Bari en kötü insanlar şöyle düşünür diye düşündüler. Bu konsol almış oyun oynamayan insanlar. En azından medya oynatıcı olarak kullansın. Onlara öyle bir iyilik yapalım. Şimdi bir gerçek var. Mesela Xbox'ta YouTube desteği var hala.
Hı-hı.
Şeyde hala browser üstünden YouTube'a giriyorsun. PlayStation 4'te. Yani aslında medya gücü olarak Xbox iyiydi. MKV desteğiyle beraber ben onu oyun odamdan büyük ihtimal salona taşıyacağım.
Evet yani demek ki evet. İnsanların hoşuna gidecektir bu özellikle değil mi?
Gidecektir. Ben şöyle düşünüyorum. Benim için MKV desteğinden daha çok aslında network üstünden video oynatma desteği önemli. PlayStation 4'te hala yok bu.
Hı-hı.
Ki benim bütün o düğün videolarım olsun, nişan videolarım olsun falan hepsi NAS'ta duruyor. Yani bir evde bir sunucumda duruyor. Sunucudan o videoları çekip oynatmak istiyorum açıkçası artık.
Zaten Microsoft diyor da biz bunu hani salona koyup böyle bütün her şeyinizi yapabileceğiniz bir şey olarak düşündük.
Evet biri geldiğinde
ama...
arkadaşlarına çektiğim videoları izlemek keyifli. Şimdi ben ne kullanıyorum? West End işlerinin bende ufak bir medya yöneticisi var. Ağ üstünden NAS'a bağlanıyor ama yetersiz geliyor. Burada Xbox hızıyla gerçekten
evet.
Çok iyi bir medya yöneticisi
USB üzerinden
evet.
İşte medya player yoluyla hepsini oynatabileceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla oyun haberi vardı Gamescom'un da etkisiyle.
Evet, teknoloji oyun karışık oluyor ama her zaman.
Evet, kesinlikle.
Yani sadece tek oyun konuşmuyoruz. Umarız keyif aldığınız bir program olmuştur. Daha da çalışıp gelecek. Yorgun olmazsa bir sonraki programda da onunla oluruz.
Evet, onunla karşılaştınız. Ama
tabii ki biz şikayetçi değiliz. Çok teşekkür ediyoruz Alkan.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.